Ayrım 43, sayfa 468. Yatak öğretmeni, Sucata Massey. Kapitanın okula kabul edilmesi için St. Joseph's'la birkaç telefon görüşmesi yapmak gerekti. Okul ücreti yılın geri kalanını kapsayacak şekilde ayarlandı ve Kapita 50 rupi burs kazandı. Bu da benim için harika bir şeydi. Zira toplam masrafım sadece 25 rupi oluyordu. Bu da okul ücretini, üniformaları ve diğer malzemeleri karşılayabileceğim anlamına geliyordu. Onun benden uzakta büyüyecek olması içimi acıtıyordu ama başka bir yol göremiyordum. O hafta Simon'ın çok fazla işi vardı ki bu da isabet olmuştu. Her sabah tramvayla Senlere gidip Kapita'yı alıyordum. Bir liste yapmıştım. Üniformalarını yaptırmak, tenis raketini sallamayı ve Oxford ayakkabılarını bağlamayı öğrenmek. Avrupa sofra adabını ve garsonlara nasıl davranacağını öğrenebilsin diye değişik Avrupa restoranlarında yiyorduk. Eğlenmek için metro sinemasına gidiyor ve College sokağında kitaplar alıyorduk. Birkaç kez beni tanıyan Hintli ve İngiliz hanımlarla karşılaştık. Onları taşradan ziyarete gelen yeğenim Zenaat'la tanıştırdım. Birbirimizi tanımaya başladıkça Kapita'nın sıska küçük yüzü rahatlıyordu. Onun için ben anlattığı her masalı dinleyen ama kendisi hiç hikaye anlatmayan gizemli teyzeydim. Ona Simon'dan hiç bahsetmedim. Çünkü kızımla vakit geçirdikçe Simon'a daha çok kızıyordum. Evde her zamanki hoş tavrımı sürdürüyordum. Simon'a yetimler için bir eğitim programı üstüne çalışan bir grup gönüllüyle seyahate çıkacağımı söyledim. Bunun harika bir fikir olduğunu düşündü ve benim memnuniyetle kabul ettiği maddi bir katılımda bulunmayı önerdi. Yolun açık olsun dedi Rahip McRae o cuma sabahı erkenden beni kapıda uğurlarken. Toplum içinde yerini aldıkça halkla hala doğal olarak ilişkiye girebilen, onlarla bir anne veya kız kardeş gibi konuşabilen pek az insandan biri olacaksın. Sana tek tavsiyem, hangi davayı üstleneceğin konusunda dikkatli düşünmen. Kendini bir anda bir yığın işin içinde bulabilirsin. Onun bu övgüsünü duyunca kendimi suçlu hissettim ve dönünce bir hayır işi yapmaya karar verdim. Huzursuz zihnimi kızımı ikinci defa terk ettiğim düşüncesinden uzaklaştırmam gerekecekti. Kapita ile birlikte Chandernagore trenine binerken onun küçük çantasını zar zor kaldırabildim. Sanki kollarım felç olmuş gibiydi. Simon'la hayatımı sürdürmek için onu uzağa göndermek zorunda kaldığım için kendimi pek biçare hissediyordum. Kapita da gitmek istiyor gibi görünmüyordu. Yeni siyah ayakkabılarını sürüyerek yürüyordu. ''Neden beni uzağa götürüyorsun? Senlerin yanında kalmak ve seninle şehirde dolaşmak ne güzeldi.'' Tren yoluna devam ederken Hindistan cevizi yağı ve kek kokan kızım yanıma sokuldu. ''Onları sevdiğine memnun oldum.'' dedim boğazımı bir yumru tıkarken. ''Belki yaz tatilinde yine senlerin yanında kalabilirsin.'' ''Supriya teyze ünlü bir savaşçı, bunu biliyor muydun? Okul tatilinde bana silah kullanmayı öğreteceğini söyledi.'' Daha Kalküta sınırından çıkmamıştık bile ve onu uyarmak zorundaydım. Yeni bir okula, Hindistan ulusal ordusuna iyi gözle bakmayacak, Avrupalılarla yeni bir hayata doğru gidiyordu. ''Kapita, bunu Hintliler dışında kimseyle konuşmamalısın.'' dedim. ''Okulunu idare eden hanımlar Fransız ve İngiliz, heyecanla silahlardan bahseden kızlardan hoşlanmayacaklardır.'' ''Kapita mı?'' Kızım ağzımdan kaçırdığım sözcüğü tekrarlarken yüzünde meraklı bir ifade vardı. ''Acele de şiir demek.'' dedim. ''Annen Tagore'nin şiirlerini severdi. Bu senin ikinci ismin.'' ''Bunu bilmiyordum.'' Kapita memnun olmuş gibi görünüyordu. ''Kapita, ama bu bir Hindu ismi, öyle değil mi?'' ''Aslında senin okuldaki ismini konuşmalıyız. Hazel ismi hoşuna gider mi? Kızların çoğu Zenaat ismini bilmeyecektir.'' Onu Hazel Smith olarak kaydettirmiştim. Çünkü dikkatle sakladığım doğum sertifikasındaki isim buydu. Hazel kulağa sert geliyor. Kapitanın sesi titredi. Hem ben o okula gitmek istemiyorum. Üniformalarla ayakkabıları geri verebilir miyiz? Neden yine yer değiştirmek zorundayım? Tatlım, Bazı değişiklikler iyidir. Hem seni tatillerde hep göreceğim. Ama ben seninle yaşamıyorum ki, ya da bir başkasıyla. Yine sesinde sessiz bir hayal kırıklığı vardı. Ona annesi olduğumu itiraf edemezdim. İnmemize yarım saat varken bu tren kompartımanında olmazdı. Ve bu öyle büyük bir kayıptı ki. Kavita için her zaman ona dondurma ve giysiler alan ve okul parasını ödeyen teyze olacaktım, o kadar. Elimden geldiğince çok ziyarete geleceğim diye söz verdim Kavita'nın saçlarını okşayarak. Bayan Sen Kavita'nın saçındaki Rose Villa'dan gelen gomalağı yıkadığı için arada altın rengi tutamlar olan ipeksi kahverengi saçları ortaya çıkmıştı. Kavita geri çekilince elimi tekrar kucağıma koydum. Kalbimin onunla birlikte kaçmasına izin vermeyecektim. Altın kızım her zaman düşlediğim fakat elimde tutamadığım hazine olarak kalacaktı. Bölüm 42. Olduğum yerde değilim, çok uzaklardayım ve çevremdekilerden dünya kadar geniş bir uçurumun üstünde yaşıyor ve ilerliyorum. Nilüfer yaprağının üstündeki bir çiğ tanesi kadar kararsız. Rabindranath Tagore, The Home and the World, 1915. Günler geçtikçe Kavita'nın yokluğu içime koymaya başladı. Boş zamanlarında onu aramak için para karşılığında bir dükkanın telefonunu kullanıyordum. Beni görünce sevindiği için her cuma öğleden sonra trene atlayıp onu görmeye gidiyordum. O zıplayarak gelip hiç durmadan yeni arkadaşları, drama dersi ve koro hakkında gevezelik etmeye başlayana kadar elimde bir kitapla ziyaretçi salonunda bekliyordum. Latince'den, matematikten ve İngiliz yemeklerinden hiç hoşlanmadığını açıkça itiraf etse de rahibeler onun alıştığını söylüyordu. Aklıma baharatlı sebze, dal, çapati ve en altta da her zaman kendi elimle yaptığım bir tatlının bulunduğu bir sefer tası getirmek geldi. Geri kalanlar da cuma akşam yemeği oluyordu. Tatlılar saymını çok etkilemişti. Cuma akşamları ve bir yıldır evli olmamıza rağmen henüz hamile kalmadığım için Fransız bir jinekoloğu görmeye gideceğim zamanlarda hep pek sevecen oluyordu. Asla gitmeyeceğimi bilerek her zaman dikkatle doktorun ismini not ediyordum. Zira herhangi bir muayenede daha evvel doğum yaptığım ve tekrar yapamayacak kadar zarar gördüğüm ortaya çıkardı. Simon bir çocuğumuz olması için o kadar hevesliydi ki, fakir assamlı kadınlarla Amerika veya İngiliz askerlerinin ilişkisinden doğan istenmeyen bebeklerden birine evlatlık almaktan bile bahsetti. Ama ben Kavita'dan başka bir çocuğum olmasını düşünemiyordum. Kısır olabilirdim ama içimde küçük sert bir tohum gibi bir şey büyüyordu. Bu kırgınlıktı. Simon'ın Kavita'yı benden ayırdığını hissediyordum. Söylediğim yalanların onu bu karara yönelttiğini bilsem de. Ama hayatta kalmam için başka ne seçeneğim vardı ki? Hinduların pujaları ve Noel yaklaşırken aşırı harcamadan Kavita'ya neler götürebileceğimi planlamaya çalışarak tatlı hayallere dalıyordum. Bir cuma günü öğleden sonra Kavita'nın neler istediğini öğrenmek için onu görmeye gittim. Ona doğru açtığım kollarımın arasına gelmek yerine ince bacakları kelebek kanatları gibi kalkacak şekilde ayak bileklerini çaprazlayarak küçük bir kanepenin üstüne oturdu. ''Bize çay getirdiler.'' dedim fincanına çay koyarken. ''Bana çay verme.'' dedi başını çevirerek. ''Öyleyse bir bisküvi alırsın.'' ''Hayır, teşekkür ederim Bayan Lewis.'' Böyle sertçe reddetmesi ve gözlerime bakmaması beni şaşırtmıştı. ''Kalküta'da ilk tanıştığımızda bana teyze demiştin.'' dedim. ''O çok daha dostçaydı, bir sorun mu var tatlım?'' Kavita kollarını kendi vücuduna sardı ve başını yere eğerek mırıldandı. ''Neden geçen hafta gelmedin?'' ''Tatlım, sana bir telgraf gönderdim, almadın mı? Her zamanki tren iptal edildi. Politik protestocularda bir sorun çıkmış. Bir sonraki trene biner ve eve geç kalırsam...'' Simon'ı ters bir şey olmadığına ikna etmek zorunda kalırdım demeden sustum. ''Ama şimdi buradayım ve çok eğleneceğiz.'' Kavita somurtup omuzlarını silkerek... ''Bizim aynı olmamamız lazım.'' dedi. ''Eğer benimle birlikte olmak istemediysen neden beni satın aldın?'' Beni Rose'a para verirken görmemesini ne kadar isterdi. Beceriksizce, ben seni satın almıyordum dedim. Seni koruyordum, seni geri alıyordum. Geri mi alıyordun? Seni daha önce hayatımda hiç görmedim ki. Ona yalan söylemeye devam edebilirdim ama şimdi yalan söylersem daha sonra gerçeği nasıl söyleyecektim? Simon'a yalan söyleyerek yaptığım bütün o hataları hatırladım. İhtiyatlı bir şekilde konuşmaya başladım. Sanırım çok küçük yaşından beri sana Abbas'la Hafiza'nın baktığını biliyorsun. Yani annenin söylediği doğru mu? Konuşurken dudakları titriyordu. Onların çocuğu değil miyim? Eğer ona yalan söylersem kafasını sonsuza dek rahatlatabilirdim. Ama bir başka yalanla daha yaşayamayacaktım. Zaman kazanmak için kaçamak konuştum. Bana annenin bu konuda ne söylediğini anlat. Annemin bana bakmayan çok fena bir kadın olduğunu söyledi durdu. Ama bence iyi bir kalbi vardı. O anneye içinde kurdele ayakkabı, para gibi şeyler olan mektuplar yolluyordu. Anne onun ikimizi de sevdiğini söylüyordu. Öksürdüm. Ve biliyor musun benim de bir hikayem var dedim. Ne? Yüzü biraz rahatladı. Çünkü ziyaretlerim esnasında hep bana masallar anlatır ve yüksek sesle kitap okurdu. Ben taşrada fakir bir kız olarak doğdum. Bütün ailem öldü ve senin baban benim hayatımı kurtardı. Bana çalıştığı okulda bir iş buldu. Orada yerleri siliyor ve pervaneleri çekerek sınıfları havalandırıyordum. Sen bir hizmetçi miydin? Kapitanın gözlerinde inanmayan bir ifade vardı. Evet, bana Sarah diyorlardı. Daha sonra başkaları Pamela dedi. Kamala, kendi seçtiğim ilk isim. Kapita başını iki yana salladı. Ama ebeveynin doğduğun zaman sana bir isim vermiş olmalı. Esas ismin odur, neydi o? O kadar şaşırmıştım ki neredeyse cevap veremedim aceleyle. Ah, Kamala olmaya o kadar alıştım ki başka bir isme ihtiyaç duymuyorum. Hayatım boyunca pek çok değişiklik yapmak zorunda kaldım. Herhangi bir kadının yapması gerekenden çok daha fazla. Boğazıma yükselen hıçkırığı bastırmak için yutkundum. Tabii en zor değişiklik senden vazgeçmekti. Kabita inanamıyormuş gibi başını iki yana salladı. Ne? Yani ben senin ilk annendim. Elim o kadar titriyordu ki fincanı bıraktım. Seni ilk 1,5 ay sıcak, korkunç bir odada tuttum. Anne seni biliyordu. Seni kendi bencilce nedenleri yüzünden yanında tutmak istedi. Doktor da seni bir yetimhaneye göndermek istedi. Çünkü ne seni barındıracak bir evim ne de seni besleyecek param vardı. Ben de seni tanıdığım en iyi insanlar olan Abbas'la Hafiza'ya götürdüm. Kabita kendi içine çekilmiş gibiydi. Tıpkı tekrar kozasının içine kıvrılan bir kelebek gibi. Boğuk bir sesle, ama sen zenginsin dedi, bir konakta yaşıyorsun. Eğer gerçekten seninsem beni almalıydın. Haklıydı, kesinlikle haklıydı. Gözlerim dolarak, eğer bilseydi kocam ikimizi de dışarı atardı diye itiraf ettim. Kabita birden başını kaldırarak nefret dolu gözlerle bana baktı. Bu yalan. Hayır değil. O sanıyor ki ben olduğumdan daha iyi biriyim. Hayır, sen yalan söylüyorsun, bir yığın yalan söyledin. Senin annem olmanı istemiyorum. Bu söyledikleriyle beni öldürmüştü. Pek çok insanı kandırmıştım ama neredeyse 8 yaşında olan bu kız beni bir kitap gibi okuyordu. Gözlerimden yaşlar süzülürken hıçkırdım. Bu sözlerini duyunca buraya hiç gelmemem gerektiğini hissettim. Haklısın diye bağırdı Kabita ve senin ilk ismini veya senin hakkında başka herhangi bir şey bilmek istemiyorum. Senden nefret ediyorum, her zaman da edeceğim. Eve dönerken trende hep ağladım. Endişelenmiş görünen bir kadın teselli olarak bana gevrek bir şingara ikram etti. Bu ağzımı kağıt gibi bir tatla doldurdu. Bir daha hiçbir şeyin tadını alamayacağımı biliyordum. Sakinleşmiştim. Ama eve girip aynadaki aksime bakınca gözlerimin kızardığını ve yüzümün şiştiğini gördüm. Dönünce elinde bir içkiyle yemek odasından çıkan Simon'la karşılaştım. O ve cin limonu. Son birkaç aydır daha çok içmeye başlamıştı. Çarpık bir gülümsemeyle affedersin dedi, ben yemeye başladım. Sen neredeydin?
Yetimhanede.
Evlendikten sonra yapacak faydalı bir şeyler ararken Rahip McRae'ye yardım ettiğim bir projeydi bu. Cuma öğleden sonraları Kabita'yı görmeye giderken hep yetimhaneyi bahane ediyordu. Dışarıda hava kötü olmalı, berbat görünüyorsun. Neyse ki tek parça halinde döndün. Yıl dönümü kutlamamızı başka bir zaman yaparız herhalde. O gün evliliğimizin birinci yılını doldurduğumuzu unutmuştum. Şimdi içimdeki bedbahtlığın üstüne bir de suçluluk duygusuyla eklenmişti. Çok üzgünüm Simon, yetimhane işlerine o kadar daldım ki unutup gitmişim. Boş ver, sana bir hediyem var. Simon gümüşü bir kağıda sarılmış küçük dikdörtgen bir şey uzattı. Bir mücevher kutusu değildi, bu iyiydi. Çünkü yüzükler konusunda hala kendimi suçlu hissediyordum. Kağıdın içinde düz kırmızı maroken ciltli bir kitap vardı. Kitabın sayfaları boştu. Sadece ön sayfanın köşesine şu sözcükler basılmıştı. Sen ciltçilik ve basım evi, College Sokağı, Kalküta. İlk yıl dönümü hediyesi bir defter öyle mi dedim ağlamaklı bir ifadeyle gülümseyerek. Evet bu bir günlük dedi Simon. Senlerin dükkanını ziyaret ettim ve çok çeşitli ürünleri olduğunu gördüm. İçine yazabileceğim boş bir deftere ihtiyacın olduğunu düşündüm. Önemli insanlar hayatlarını günlüklere yazarlar. Benim yazacak pek bir şeyim yok. Ağlamadan tek bir dürüst kelime yazmaktan korktuğumu söyleyemedim. Ama kadınların da günlüğü var. İçinde o kadar çok şey tutuyorsun ki bu günlüğün kendini ifade etmene yardım edeceğini umuyorum. Simon'a teşekkür ettim ve nihayet senlerle tanıştığına çok sevindiğimi söyledim. Hiç değilse bu doğruydu. Ona bir hediye almadığım için bir özür gevelerken üstünde durmuyormuş gibi elini salladı. Bana bir şey vermene gerek yok, durakladı. Şey, tek bir şey var ama o da doktorlara ve Tanrı'ya kaldı öyle değil mi? Onun bebeği olmayacaktı. Ben kızımın sevgisine sahip olamayacaktım. Yüreğimin sesini dinlemek istediğim için koştuğum bu evlilik hiçbir zaman bir aileye dönüşmeyecekti. Hiçbir zaman onlar erdi muradına olmayacaktı. Yatakta birbirimize sarılmak yerine sırtımızı dönerek yatarken aklımdan bunlar geçiyordu.
43. ayrımın sonu. Sayfa 476.